Merhaba sevgili dostum. Hepimiz bazen diğer insanları etkilemek, ikna etmek zorunda kalabiliriz. Bunun için tartışmak zorunda da kalabiliriz. Ama bazen tartışmalarda ya da diğer insanları etkilemek noktasında kullandığımız yöntemler bırakın o insanları etkilemeyi o anda bulunduğumuz noktadan daha kötü bir hale gelmemize sebep olabilir. Bu noktaya, bu tuzağa düşmemek için tartışmalarda diğer insanları etkilemek için kullanılacak bazı yöntemler var. Bu videoda sana bu yöntemlerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak duygularını kontrol etmelisin. Tartışma esnasında ya da sen birisini bir şeye ikna etmeye çalışırken karşındaki insan senin canını sıkacak, senin önem verdiğin şeyleri küçümseyecek, eleştirecek bazı şeyler bulabilir. Eğer sen bu tür şeyler karşısında soğukkanlılığını yitirirsen ve öfke, tepki, böyle sinirlenme gibi duyguları ortaya çıkartırsan ve etrafta başka insanlar varsa sen zaten hükmen mağlup olmuş duruma düşersin. O anda kızgın hissedebilirsin, incinmiş hissedebilirsin. Ne olursa olsun ortalama bir çizgiyi bozmaman lazım. Ha bu arada bir tartışma içerisinde öfke çıkabilir, tepki çıkabilir ya da böyle duygusal bir an çıkabilir. Bunu eğer istiyorsan çıkart. Yani bu sonrasında elinde olmayan sebeplerden dolayı ortaya çıkmasın. Tartışmayı kazanmak için duygu göstermen gerekiyorsa sadece senin kontrolün altında ortaya çıksın. Öbür türlü soğukkanlı ve poker face dediğimiz durumu her zaman muhafaza etmen lazım ki o tartışmayı daha etkili bir şekilde sürdürebilesin. Tartışmaları kazanmak ve diğer insanları etkilemek için bazen doğru zannedilen ama çok yanlış bir yöntem var. Kendini anlatma ve kanıtlama çabası. Şöyle düşün, karşında bir insan var ve ona fikrini anlatmaya çalışıyorsun. Bak diyorsun şundan dolayı bana inanmalısın. Eğer kendini çok anlatmaya çalışırsan ve karşında akıllı bir rakip varsa seni fikirsel ve zihinsel anlamda yorar. Sen durmadan açıklama yapmaktan yorulursun ve sonrasında altın vuruşunu, saldırısını son noktada sana sunar ve sen o anda nakavt olursun. Şimdi boks maçı gibi düşün. Eğer karşında güçlü bir rakip varsa senin hareketlerini boşa çıkartır. Sen çırpınırsan ne olur biliyor musun? Anca yorulursun. Bunun yerine yani kendini kanıtlamak, fikirlerini açıklamak yerine bunu karşı tarafın yapmasını sağla. Yani ona sorular sor. Neden buna inanalım? Niye bunu bir şekilde hayatımıza uygulayalım? Bunun insanların işine yarayacağı ne malum? Sana neden inanalım? Geçmişte bunu deneyip de olumlu sonuç alanlar var mı? Eğer ona böyle sorular sorup onun kendini kanıtlamasını bir şekilde zorlarsan bir bakmışsın ki o insan sana kendini anlatmaktan dolayı yorulacak ve sonrasında o yorgun haliyle senin onu ikna etmen daha kolay olacaktır. Hangi konuda diğer insanları etkilemeye çalışıyorsan çalış bunu daha yüksek bir amaca bağlarsan ki öyle olması gerekiyor zaten diğer insanları etkilemek noktasında çok daha ileri adımlar atabilirsin. Ne demek istiyorum? Mesela diyorsun ki işte ben belediye başkanı olmak istiyorum. Neden olmak istiyorum? Çünkü belediye başkanı olmak istiyorum. Çünkü çok karizmatik bir alan. Hayır öyle değil. Ben belediye başkanı olmak istiyorum çünkü burada insanlar daha rahat yaşamayı hak ediyor. Onlara faydalı bir yaşam sunacağım. Onların hayatını kolaylaştıracağım. İşte ben yönetici olmak istiyorum. Neden olmak istiyorum? Çünkü insanların bazı sorunları var ve bunların çözülmediğine inanıyorum. Ve ben bunları çözecek noktadayım. Yani bir şeyi ikna etmek istediğin zaman onu daha yüksek bir amaçla hem kendi içinde hem de kendi dışında bağdaştırırsan diğer insanlara etkilemen ve tartışmaları kazanman mümkün olacaktır. Yine tartışmalarda doğru zannedilen bir yanlış var. Her zaman konuşmak, her zaman kendini anlatmak. Biraz önceki kendini anlatma çabasına benziyor. Karşında bir insan var ve sen durmadan konuşuyorsun. Karşı tarafa hiç fırsat vermiyorsun. Ya da o birazcık konuşuyor ya. Hemen sıranı bekliyorsun, lafını kesiyorsun, tekrar konuşmaya başlıyorsun. Eğer böyle yaparsan ne oluyor biliyor musun bir süre sonra? Karşındaki insan ayıp olmasın diye dinliyormuş gibi görünüyor seni. Ama aslında dinlemiyor. Yani savunma moduna geçiyor, he diye kafa sallıyor anca. Eğer karşı tarafın gerçekten zihninin koridorlarına girmek istiyorsan kendi fikrini söyledin ya, sonrasında o anlatmaya başladığı zaman böyle inanılmaz bir pür dikkatle onu dinlemelisin. Hem ona önem verdiğini, saygı duyduğunu göstermek için hem de onun fikrinin bir şekilde ortaya attığı argümanın eksik noktalarını bilmek için. Böyle olursa ne olacak biliyor musun? Karşı taraf diyecek ki, aa görüyor musun? bana değer veriyor, benim fikirlerimi de dinliyor ve bir şekilde eşit bir iletişim oluyor. Ama hep kendin konuşursan boşa konuşursun. Şimdi savaşlarda şöyle bir yöntem vardır. Diyelim senin elinde 10 tane koz var ve bir devletler arası savaştan bahsediyoruz. Sen o anda karşı devletin birazcık böyle rahatlamasını sağlamak istiyorsun ki ona rahat anda saldıracaksın. Elindeki o 10 kozdan 2-3 tanesini kaybetmiş gibi yapıyorsun. O anda kaybediyorsun bilerek ve karşı taraf diyor ki aa ben kazanıyorum, ben güçlüyüm. Ne oldu? Bir şekilde onu manipüle etmiş oldun. Şimdi tartışmalarda da böyle bir durum olabilir. Ortada karşı tarafla anlaşamadığın 10 tane başlık var diyelim. 2-3 tanesini ya sen çok haklıymışsın, ben bunu hiç fark etmemiştim. Sen bu konuda çok iyisin, bunu nasıl keşfetmişsin acaba? Harika bir fikir diyorsun. Böyle bir noktada onun bu fikirlerini, senin için çok da önemli olmayan fikirlerini çok önemli ve kabul edici yaklaştığın zaman karşı taraf şöyle yaklaşacak. Ya Beyhan benim fikirlerime çok değer veriyor. Ve kendi fikirlerine değer gördüğü için diyor ki Beyhan çok akıllı adam. Sonrasında sen asıl mevzuya geliyorsun ve asıl etkilemek istediğin, değiştirmek istediğin konuda biraz karşı argüman sunuyorsun. Bu sefer karşı tarafın bakış açısı şöyle oluyor. Ya diyor Beyhan bunu kabul ediyor. Orada mantıklı davrandı. Burada da mantıklı olma eğilimi sürüyor demektir. Belki de doğru söylüyor. İnanma eğilimi artıyor. Yani birazcık o insanın sana sunduğu şeyler arasında bazılarını kabul et. Sonrasında anlaşmazlık olan mevzularda onu ikna etmeye çalış. İnsanlar genelde fikirlerini tercih ettiklerini zannederler ama çok nadiren bu karşımıza çıkar. Genelde anne babasının içine doğduğu kültürel özelliklerin etkisiyle fikirleri belirlenir. Yani çoğunlukla 7 yaşında bir insanın yetişkinlik döneminde ne fikre sahip olacağını, hangi siyasi görüşe sahip olacağını yüksek ihtimalle tahmin etmemiz mümkün olabilir. Şimdi ama sen birisiyle bir fikir tartışmasına girdiğin zaman ya da herhangi bir konuda onu ikna etmeye çalıştığın zaman sadece fikir bazından onu etkilemeye çalışırsan yanılırsın. Şunu sorman lazım. Bu insan buna neden inanıyor? Bu insan bunu neden savunuyor? Eğer bu sorunun cevabını veremiyorsan hiçbir insanı etkileyemezsin, emin ol. O yüzden eğer bir insanı etkileme yolundaysan ilk başta onun hayatını incele. Onun tercihlerini incele. Onun yaralarına bak. Onun kızgınlığına bak, öfkesine bak. Kişiliğini analiz et. Böyle olursa onu etkilemek de ikna etmek de çok daha kolay olacaktır. Bazen de insanlar tartışmalarda kirli yöntemler kullanabiliyorlar. Kirli yöntemlerden kastettiğim manipülasyon. Bunların en sık kullanılan yöntemi hatalı ikilem oluşturmak. Şöyle anlatabilirim hatalı ikilem oluşturmayı. Mesela sen diyorsun ki, ya diyorsun sokak hayvanlarını bir şekilde rehabilite etmemiz lazım. İnsanlar dışarıda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar sokak köpekleriyle. Karşındaki insan diyor ki, tamam demek öyle istiyorsun ha, sokak köpeklerini mi öldürelim yani? Şimdi ne oldu? Aslında sen bunu kastetmiyordun. Birçok yöntem var. Kısırlaştırma var, işte barınaklar var vesaire vesaire. Ama karşı taraf bunu tam zıttıyla değerlendirdi. Mesela iş yerinde sen bir yapısal düzenleme istiyorsun. Diyorsun ki şunu değiştirelim. Karşı taraf bu değişikliği istemeyen insan diyor ki ne yani insanları işten mi çıkartalım? Onları kovalım mı? Ne oldu? Senin aslında söylemek istemediğin şeyin tam zıttını söylüyor. Böyle olunca durum ister istemez seni sıkıştırıyor duygusal anlamda ve diğer insanların gözünde suçlu durumuna düşürüyor. Bu tuzağa düşme. Baştan bu tuzağın, bu niyetin farkında olduğunu söyle. Şu anda olayı bambaşka yere çekiyorsun. Aslında ben bunu demek istemiyorum. Birçok makul seçenek var. Bunlar, bunlar, bunlar. Karşı tarafa onun hilesini anladığını belirtmen lazım ve kendi seçeneklerini ortaya hızlıca koyarsan o tuzağa düşmemiş olursun. Son olarak söylemek istediğim yöntem ise duyguları işin içine katmak. İnsanlar ne hissediyorsa öyle düşünme eğilimindeler. Şimdi sosyal medyaya bak. Mesela bir konuda yoğun bir duygu hali ortaya çıkıyor ve insanlar tweetler atıyorlar, Instagram'dan bir sürü şeyler paylaşıyorlar. Her yer böyle fikir kaynaşmasıyla doluyor. Ama gerçekten durum bu mu? Yani düşünsene mesela pandeminin ilk başında aslında tam ne olduğuyla da bir fikir sahibi değildik virüsün. O anda herkes birbirini neredeyse boğazlayacaktı dışarı çıkıyor diye, maske takmıyor diye. Şimdi mesela olay çok başka bir noktaya geldi. İşte maske takmayalım diye insanlar bambaşka bir boyutta ısrar etmeye başladılar. Duygular davranışlarımızı yönlendiriyor. Eğer sen birisini ikna etmeye çalışıyorsan duygularını ortaya koyman lazım. O insanın duygularını uyandırman lazım. Ve diyelim ki, örnek veriyorum, mesela sigara bırakmayla ilgili birçok reklam kampanyası var. Hatırlar mısın mesela, burada mesela sigara içen insanların ölmeye yakın oldukları senaryoların bir reklamı vardı. Ne oldu orada? İnsanlar şöyle bir duyguyla uyarılmaya çalışılıyor ikna etmek noktasında. Eğer sigara içersen sevdiklerinden uzaklaşırsın. Mesela sigara paketlerinin üzerinde olan reklamlar, işte o görseller. Sigara içersen cinselliğin yok olur. Ne oluyor? O anda başka bir duyguyla tetiklemeye çalışıyor. Sen de bunu tartışmalarda diğer insanları etkilemek için kullanabilirsin. Peki sevgili dostum, sen günlük hayatında tartışmalarda diğer insanları etkilemek için hangi yöntemleri kullanıyorsun? Bu konudaki yöntemlerini, fikirlerini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.